Ayrım 26. Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 298. Ameliyatından vazgeçmesi Lili'nin yapamayacağı bir şeydi. Yapmayı düşünemeyeceği, bunu yapmakla benim yapamayacağım, yapmayı düşünemeyeceğim bir şeyi gündeme getiriyordu. Onu İzmir'e götürmek. Bir iki kere aramızda lakırdısı edilmişti ama böyle bir şeyi ciddi olarak asla aklımdan geçirmemiştim. Lili'yi beğenmediğimden, ondan hoşlanmadığımdan değildi bu. Ona güvenemiyordum. Şimdi soruna başka bir yanından yaklaşıyor, beni en duyarlı yerimden yakalıyordu. Durumu aşağı yukarı 20 yıl önce benim Paris'teki durumum. Ekrem benim için, benim Lili için temsil ettiğim şeyi temsil etmiyor muydu? Güven içinde yaşamak olasılığı. O kırık dökük hafif peltek sesiyle yalvarırcasına söylediği bazı cümleler içimde bir yerlerde iri iri yankılanıp duruyordu. Ona kendimi reddetmek 20 yıl önce kendime Ekrem'i reddetmek haline gelmişti. Ne güç iş. Sığınacak bir kanat gereksiniyorum, anlıyor musun? Beni kollayıp koruyacak biri olmalı. Ya da iyisi bir sevdiğim birisine bağımlı yaşamayı seçerim. Onun özgürlüğü benim özgürlüğüm olur. Onu o kadar iyi anlıyordum ki yine de hemen teslim olmadım. Konuyu enine boyuna düşünebilmem için zaman gerekiyordu. Başka bir dala atladım. Peki böyle kimden saklanıyoruz? Onu söylemedin henüz. Sorum daha ağzımdan çıkarken dehşete yakın bir korkuya kapıldı. Sanki 100 yıllık bir çınarın ağır ağır üzerine devrildiğini görmektedir. Az sonra ezileceğini biliyor, kaçamıyor. Abartılmış bulduğum bir telaşla sağına soluna bakıp fazla Hollywood bir kaygıyla ''Takip ediliyorum'' dedi. ''Evet eminim. Günlerdir biri peşimi bırakmıyor. İlkin böyle bir şey bana öyle saçma, öyle akıl almaz göründü ki ciddiye almadım. Tesadüftür'' deyip geçtim. İki gece üst üste tam pavyondan çıktığım saatte o şapkalı herif arabasıyla oralarda bulunur. Beni apartmanın kapısına kadar izlerse ne dersin? Ya tesadüf ya mahcup bir hayran. Fakat güpegündüz aynı herifi her gittiğin yerde uzaktan beni dikizlerken görürsem iş sarpa sarmaz mı? Kimdir? Benden ne istiyor? Bilmiyorum. Her artistin yaşantısında olmayacak şeyler istemiş, reddedildiği için düşman olmuş sapıklar vardır. Belki bunlardan birisi ardıma takıldı, aklınca öç alacak. Korkmakta haksız mıyım? Söyle ama. Korkusu içten söyledikleri gerçek izlenimi veriyordu ama anlattıklarını aklım almıyordu. Belki de onu İzmir'e götüreyim diye böyle nice serüvenler uyduracak yetenekte olduğunu bildiğimden Lili'yi her köşe başında bir kurdun parçalayacak av aradığı bu şehirde parasız pulsuz can telaşına düşmüş bırakıp gidemezdim ya. Sözünü kesmeden bir yaprak cigarası yaktım. Korkusunu anlatış biçimini dikkatle gözledim. Korkunca uyarılıyor bu nedir? Yumuşak, uyumlu, içten hesaplı davranışları tutarsızlaşıyor fakat ilginç anlamlar kazanıyordu. Kafayı bana takmış bir sapığı neler tasarladığını gel de bil bakalım. Gazetelerde okuyoruz, sinsi katiller var. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay ardınıza düşüyor, nereye giderseniz yorulmadan izliyor. Fırsatını yakaladı mı göğüs boşluğuna bir bıçak. Tamam, işiniz bitik. Ürkmüş Ceylan gözleri korkuyla büyüdü. Yo yo, böyle bir ölümü hak edecek bir şey yapmadım. Ya da bıçağı çektiğini gördüğüm an korkudan ölürüm zaten. Ayrılmadan önce bilerek bir kenara bıraktığım konuya ihtiyatla sokuldu. Bunu öyle ince, öyle dolaylı yoldan yaptı ki dokundu bana. Kermo söylerdi. İzmir'de yılın 300 günü güneşli geçermiş, doğru mu? Çocuğumu sever gibi hafifçe çenesini okşadım. Belki de daha fazlası dedim. Günün birinde doğruluk derecesini belki gözlerinle göreceksin. Kuşkulu soruyor. Bu bir vaat mi yoksa teselli mi? Ne biri ne öteki. Sadece bir fikir. Her fikir gibi o da gerçekleşebilir. Önümüzdeki günlerde telefon et. Kesin cevabımı vereyim. Kalktı gitti. Ardında hoş kokulu pırıl pırıl laciverde çalar bir iz. 2 saat sonra bile bana İzmir'de onunla paylaşılacak bir hayatın hayalini kurduran, uzun uzun ne yumuşak ne ilginç olabileceğini düşündüren bir etki alanı bıraktı. Ne kadar uğraştımsa kurtulamadım. İzmir Ticaret Odası Genel Kurul toplantısındaymışım. Çevrenin irili ufaklı ne kadar tüccarı varsa orada. Bazıları eski kurtlar, yarı Osmanlı, şeytan minaresinden tesbihini paşparmağına dolamış, Kravatı eğreti, bıyıkları badem, alaycı alaycı etrafı kolaçan edip seçimlerin yapılmasını bekliyorlar. Yapıldı mı yapıldı, soluğu eski limandaki ünlü kahvede alacaklar. Hasır iskemlelere sıra sıra dizilip nargile tokurdatacaklar. Bazıları özel sektörün genç kuşağı, çoğu iktisat okumuş, yakışıklı, giyim kuşağım yerinde, ihtirasları büyük. Kermo'nun dostu olanlar beni hiç boş bırakmaz, akran muamelesi yapar. Yine de bir pro yakacak olsam bakışları şaşılaşıyor, olur muymuş canım? Yaz sıcağının yakıcı titreşimleri derimizden içimize sızıyor, dilekler bir türlü sona ermedi. Kahveci çocuk içi yanmış kalabalığa çay kahve gazoz taşımaktan yorulmuş. Camlardan bakınca ne görüyorum? Rıhtımda salına salına Lili yürümüyor mu? İnce, zarif, narin. Çok hafif giyinmiş, yarı çıplak sayısı olur. Gerçeğe sığmaz, gerçek dışı bir hayal. İskarpinlerinin yüksek topukları üstünde ağır, uyumlu bir dalgalanmayla sıcağın buğusunu dağıtan bir yürüyüş. Dona kalıyorum. Lili'nin pasaport rıhtımındaki alışılmadık görüntüsü yakın gerçekle bağlantılarımı çatır çatır kopardı. Göz açıp kapayıncaya kadar Urla'da bizim bağın plajında oldum. Çıplağım, kumlara uzanmışım. Aynı Lili, aynı nazlı ve narin dalgalanışıyla bana doğru ilerliyor. Ama orada ışıldamalarla parıltıların düğümlenip açıldığı o deniz kıyısında. Fakat ister eski liman boyunda olsun, ister Urla'da kumsalda, Lili'nin yürüyüşü kesinlikle bana ulaşmasını sağlamıyor. Birisi engel oluyor buna. Kolunu Lili'nin beline doladığı gibi çekip alarak, boylu boslu bir sarışın, güçlü kuvvetli, tanıyabilmek olanaksız. Çünkü yüzü silinmiş, saçları, kulakları, çenesi tamam, ağzı, burnu, gözleri ve kaşları yok. Gel de tanı. İç sezim Kermo olabileceğini söylüyor. Neyle kanıtlayabilirim? Belki o, belki ona çok benzeyen biri. Lili'nin bana ulaşmasını istemiyor. Oysa Lili ile ben Büyük Efes Oteli'nin terasında yanak yanağa dans ediyoruz. Sıcaktan dumanı tüten denizin yüzüne koca koca yıldızlar saçılmış. Ortalık ay ışığından gümüş mavisi. Kıvamlı bir müzik dans pistine yığılıp kalıyor. Sıyrılıp Lili'yi tenha bir köşeye sürüklüyorum, gizlice boynundan öpüyorum. Kumru sesleri çıkarıyor mutluluğundan. Ne kadar değişmiş Lili. Düşük göz kapakları, abartılmış kirpiklerinin eflatun danteli, bütünüyle alınıp hayli yukarıdan kalemle çizilmiş yay biçimi kaşlarıyla çağdaş bir pin-up olmaktan çıkmış. 30 yıllarının gözde vamplarına benzemiş. Ben de değişmişim, üstümde beyaz bir frak, boynumda siyah papyon kravat, ellerimde beyaz eldivenler, erkek saçlarım briyantinle sımsıkı arkaya taranmış. Tek gözlüklü tuhaf bir Valentino olmuşum. Yapma kayıtsızlığım, yeni yetme onurumla ona kur yapıyorum. Vakit yarı geceyi geçince gittikçe sıklaşan yıldız yağmurundan arabamıza yol açıp evimize gideceğiz. İki kişilik BMW spor araba, direksiyonda ben, yanımda deminki düşes, sessiz sigara içiyor, Lili. İmgelemim çığırından çıkmıştı. Ne yapsam hayallerin elinden kurtulamıyordum, gerisini zaten boşlamıştım. Ekrem yakışıklı mı yakışıklı gelip bizi alıyor. İkinci kordondaki gemici barlarından birine gidiyoruz. Bayağı ama tadından yenmez bir çengi milleti kırıp geçiriyormuş onu seyretmeye. Çengi çingene olmalı, her yanı ayrı oynayan ateş esmeri bir kız. Hemen topu erkek patırtıcı bir kalabalığın ortasında. İnce omuz titretmeler, kalın göbek atmalar. Şarkısını bir ağızdan seyirciler söylüyor, temposunu el çırparak seyirciler tutuyor. Ayarı bozuk bir spot kendinden geçmiş bu insan yığınını şöyle yaladı mı, çiğ aydınlığında ne yağlı burma bıyıklar peydahlanıyor, ne kıllı burun delikleri, ne arzudan sabitleşmiş gözler. Çengi ayrı bir seyir, suratına saldırgan bir gülümseme maskesi takmış, sırtından omuzlarından ter aka aka kalçalarını çalkalıyor. Gittikçe artan bir hızla, sanki ayakta ve tek başına görülmemiş bir cinsel doyumu gerçekleştirip akla durgunluk veren bir orgazma ulaşacak. İşin garibi ulaşıyor da, Lili'nin önünde göğüslerinin oyunun havasına denk geldiğinden değil, şehvetten sapır sapır titrediği görülüyor. Bütün vücuduyla hallaç yayı gibi gerilen çengi düpedüz uluduktan sonra olduğu yere yığılıyor. Yeri göğü sarsacak bir alkış fırtınası. Bilinçaltımda Lili ile İzmir'e gidişimizi ne çok benimsemişim. Telefonunu beklemeye katlanamaz oldum. Kaç gün geçti, sesi soluğu çıkmıyor. Birkaç kere evinde ya da pavyonda aramayı düşündüm. Müjdeyi ona ulaştırmayı, tamam kararımı vermiştim. Onu olduğu gibi benimsiyor, sorumsuz, kolay bir hayata götürüyordum. Az çalışacak, çok eğlenecekti. Nedense her düşünüşümde açıklayamadığım bir ön sezi beni tasarladığımı yapmaktan alıkoydu. Sanırım iyi de etti. Zira onunkinden önce gelen bir telefon, bu telefonu izleyen beklenmedik bir karşılaşma her şeyi allak bullak etti. İki günde oldu bitti sandığımın gerçekleşemez olduğunu anladım. Yararlı sandığımın da hiçbir işeye yaramayacağını. Önce telefon. Çaldığını duyar duymaz beklediğim sanarak aygıtın üzerine nasıl atlamıştım. Yanılıyordum. Tiz, delici bir ses kulaklıktan fışkırıyor, kulak zarıma şiş gibi uzanıyordu. O dakika gözlerimin önünde bir görüntü belirdi. Ağzı palet gibi boyalı, kürek mahkumu kılığında bir dev anası, pijamalar giymiş süslü bir fil, hiç beklemediğim bir kimse yani. Mamma Pellegrini. Öfkesinden küplere binmiş hattın öbür ucunda ter ter tepiniyor, sağımı solumu kollamadan bana verip veriştiriyordu. ''Söyle alçak, söyle. Başımın belası zürafa. Ne halt ettiğini farkında mısın ha? Söylesene. Enayiliğinden kocanı kaybetmişsin, tamam mı? Avunmak için elimdeki gacoyu yürütmeye kalkışıyorsun. Ayıp ayıp. İnsan utanır. Dinle beni aşağılık orospu. Burada böyle kalleşlik yaptırmazlar. Tamam mı? Dediğimi kulağına iyice koy. Yaptırmazlar dedim. Anasından doğduğuna pişman ederler adamı. Kan kustururlar.'' ''Boka düştün, kurtulmak için çırpınıyorsun. Anladık. Etrafına sıçratmasana. Nasıl kendi başına düştüysen öyle kendi başına kurtul. Lili siktir olup giderse Mamma Pellegrini'nin akıbeti ne olacak hiç düşündün mü rezil karı? Hayatı kayacak, hayatı. Nah şuraya yazıyorum. Yiyecek iki lokma ekmek bulamadığından ininde nalları titretecek de kimsenin ruhu duymayacak. İnsanın ekmek parası elinden alınır mı be?'' Kafasını asıl bir fikre takmıştı. Dönüp dolaşıp onu tekrarlıyor. ''Boka düştün, kurtulmak için çırpınıyorsun. Anladık, etrafına sıçratma sana.'' Sağırlığını unutarak savunmayı denedim. Yarım yırtık bir iki söz kekeleyecek oldum. Ama açık saçık dokundurmaların, yakası açılmadık küfürlerin seli altında kaybolup gitti. Öyle acımasız bir mafya mantığıyla, öyle iğrenç bir açıklıkla konuşuyordu ki, bana söyleyecek bir şey kalmamıştı. Mamma Pellegrini zamanında George adında bir muslukçu çırağı bulmuş, işine yarayacağına hükmederek himayesini almış. Lily'yi, bu nazlı fuhuş çiçeğini George'dan üreten o. Nasıl üretiyor? Yıllarca yatırım yaparak, giyimine kuşamına masraf ediyor, süs püs giderlerini, estetik ameliyat, hormon tedavisi faturalarını ödüyor. Hepsi bu kadar mı? Ne münasebet. Eğitimi ayrı bir dava. Kenar mahalleli bir oğlandan sosyete havalı bir kadın çıkarmak kolay mı? Uğraşacaksın, üstüne düşeceksin. Niye? İstediğin gerçekleşince Lili bol para kazanacak. Yaptığın yatırımın defalarca katı kâr getirecek. Böyle altın yumurtlayan bir tavuğu birinin çıkıp elinden almasına izin verir misin? Mamma Pellegrini binbir tehdit dolu telefonuyla izin vermeyeceğini bildiriyor. Bana savaş açıyordu. Lily için savaşacak mıyım yoksa onu bırakacak mıyım? İki gün sonra Bobby karşıma çıkmasaydı iki olasılıktan birini seçmek çok güç olacaktı. Gece saat 10 suları eve dönüyorum. Gece sisleri bulvarları kuşatıyor. Sağlıksız kötü kötü kokan sisler bataklık sislerinden farksız. Sokak lambaları peçelendiğinden her şey rüya gerçeğine dönüşüyor. Otobüsler, duman, orospular, hayalet, reklam ışıkları, anlamsız. Çocukluk korkularım depreşmişti. Gıcır yeni üniformalarıyla görünmez bir nazi sürüsünün nerede olduğumu saptadığını, çizmelerini patır patır asfalta vurarak beni kovaladığını sanıyordum. Henri Monnier sokağının dirseğini döneceğim sıra Bobby geceden koptu, karşıma dikildi. Her zaman şakacı güler yüzlüdür ya, bu defa aksine sinirli, kasılmış, suratından düşen bin parça oluyor. Tek kelime söylemeden koluma girip yakına park edilmiş bir spor arabaya doğru sürükledi. Arabayı tanıdım. Lili'nin kirayla kullandığı Renault Alpine. Kıpkırmızı, saka kuşu gibi cıvıl cıvıl. Bobby'nin parmakları sanki mengene, kolumu öyle sıkıyor ki acıdan bağırabilirim. İçim sıra ona direniyorum. Davranışının nedenini sorup yaptıklarını açıklamasını istiyorum. Ama ağzımdan tek kelime çıkmıyor. Korkudan kurumuş. Aşağılayıcı, acıtıcı bir korku. Kör düğüm oldum, kilitlendim. Daha kötüsü, Bobby'ye baktıkça onu kendisine daha az benzetebiliyorum. Gerçekten o mu? Hiç böyle kasketli görmemiştim. Hem ne kasket, tam bıçkın kasketi. Sonra etekleri pat pat bacaklarına vuran bu kanatlı yağmurluk hiç üstünde görmedim. Tebdil dolaşırken piposu ağzından eksik olmaz. O da sır olmuş. Peki kim bu? Araba sisin yumuşak sessizliğinde yüzen bir sandal. Bobby direksiyonu tek eliyle kullanıyor. Öbürü sımsıkı kolumu yakalamış. Umutsuzlanıyorum. Davranışı içime korku salıyor. 10 dakika kadar böyle gittik. Nihayet ağzımda dolaşan soruyu sorabildim. Nereye gidiyoruz? Kalın sesimin erkekçe ciddiliği güvenimi arttırdı. Cevap alamayınca sorumu daha katı, daha güçlü tekrarladım. Nereye gidiyoruz Bobby? Öğrenmek istiyorum. Hem kolumu bıraksanıza, canım yanıyor. Cevabı kısa bir soru. Bu arabayı kim kullanır? Lily'nin arabası. Yüzüme bakmadan ölgün ama tehdit yüklü bir sesle sözünü sürdürdü. Onun hakkında neler konuştuğumuz aklınızda mı? Hani son buluşmamızda sizin evde? Çok iyi aklımdaydı, yatsıdım. Hayır, öyleyse görüp işitecekleriniz belleğinizi tazeleyecek. Gördüklerimi ölünceye kadar unutamayacağım. Hayatımızda belirleyici niteliğini çok geç anlayabildiğimiz önemli anlar olur. Önce olayın içerdiği anlamdan çok olayın kendisinden etkileniriz. Gerilimin baskısı, çatışmanın şiddeti gözlerimizi karartır, başımızı döndürür. Zihin açıklığı kaybolmuş, akıl sanki durmuştur. Her şeyin yerli yerine oturması, aklın ve mantığın yaşantıyı değerlendirmesi epeyce zaman alır. İşte bu defa da böyle oldu. Noyi taraflarında her yanı çelik ve cam, çağdaş bir yapının önünde durduk. Senin yakınlığından mıdır ne, sis bu yönde de daha yoğun ve kalındı. Nereye bakılırsa bakılsın hiçbir şey görülmüyor. Arabadan çıktık. Bobby beni önce bahçeye itti, sonra binanın cümle kapısına. Kapı açık, bütün ışıklar yakılmış, kimseler yok. Asansöre bindik. Binada kaygı verici yumuşak bir sessizlik, morg sessizliği. Koridorlarda ne kimse görünüyor ne iç rahatlatan bir ses duyuluyor. Yalnız ahiretten gelir gibi uzak uzak işitilen bir klavsen. Telemandan bir parça sanırım. Dehşet içindeyim, elim ayağım buz kesildi. Bobby beni düpedüz itip kakıyor. Yamyamlığı ona egemen oldu besbelli. İnatçı hayvan tepkileri ve vahşi güdüleri uygarlığının yerini aldı. Lily bir banyoya hapsedilmişti. Yürekler acısı bir hal. Ellerini ayaklarını naylon sicimle bileklerinden bağlayıp saçlarından kalorifer borusuna çırılçıplak asmışlar. Gözleri, takma kirpiklerinden, yüzü, özenli makyajından yoksun, zeki ve narin çizgilerini yitirmiş, şiş şiş. Gözlerinin biri kapalı, pınarından midye içi gibi yapışkan siyahımsı bir sıvı sızıyor. Dudakları yer yer kabarmış, omuzlarında cigara yanıkları. Ufacık sivri memeleri, övündüğü şeyler, kanlı, pembemsi bir süt kusuyor. İrkilerek birkaç adım gerilemiş, elimde olmadan bağırmışım. ''Vah zavallı çocuk, nasıl yaptılar bunu?'' Kımıldamadı, ses de çıkarmadı. Lüks banyo salonunun mis kokulu konforu ortasında mum gibi asılmış sallanıyordu. ''Allah'ım, çıldırmak işten değil. Bir ara acaba ölmüş mü diye düşündüm. Hayır, ölmemişti. Belli belirsiz, çok düzensiz de olsa soluk alıyordu henüz.'' Bobby yağmurluğunu ve kasketini çıkarınca kendisine oldukça benzemişti. Merceklerin ardında ur gibi irileşmiş yamyam gözlerini bana dikmiş ak ak bakıyor. Ona acımamalısınız. Başına gelenleri fazlasıyla hak etmişti. Günlerce izledim. Adım adım, gölgesi gibi. Kimlerle düşüp kalkıyor, nerelere uğruyor birer birer sapladım. Sonunda bir yere tıkmaya karar verdim. Çünkü... Yakınıma sokuldu, cümlesini kulağıma haykırarak tamamladı. Çünkü kocanızı o öldürdü. ''Daha da neler, biliyorsunuz ki...'' Kahkahayla gülüyor, öfkesini belli eden iri karanlık bir kahkaha, hınç ve kin saçan ıslıklı bir sesle ''Biliyorum'' diye sözünü bağlıyor, ''Bilmez olur muyum? Perdue Park'ın anlattıklarını unutmadım ama ben anlatılana bakmam, dolaysız işi severim. Bu fahişeden kuşkulandın mı? Kuşkulandım. Düşerim ardına bir hafta 10 gün, kaç gün gerekiyorsa. Yeterli bilgiyi topladığım an tıkarım içeri. Biraz zorladın mı bülbül olur öter. Ağzıyla itiraf eder cinayeti. Bobby, beni dinler misiniz? Ben... Beni dinlemiyor, dinleyemez. Varlığını kafasından uydurduğu senaryoya kaptırmış. Oysa bu senaryoda bana ayırdığı sıradan bir tanık rolü, suçlu suçunu itiraf ederken başında bulunacağım, o kadar. Bunu sağlamak için bütün engelleme çabalarıma rağmen Lily'nin suratına inanılmaz sertlikte 2-3 tokat patlatıyor. Lily önce inledi, sonra sağlam gözü usulca açıldı, bakışı anlamsızdı. Soru sormak gerekmedi hiç. İşkence onu öylesine koşullandırmıştı ki, ona yakıştıramadığım boğuk bir sesle itiraflarını kendiliğinden yaptı. Düğmesine basmışlar gibi.
Türk'ü ben öldürdüm. Başa çıkamıyordum da ondan, beni aşıyordu. Bilgeliğinden, umursamazlığından bıkmıştım. Hükmüme girmiyordu. Oralı olmaz görünüyordu ama yenemediğim moral gücüyle beni gülünç mevkiye düşürüyordu. Katlanamazdım.
Gerisini dinlemedim. Bobby gözleri zafer sevinciyle pırıl pırıl bana meydan okuyor. Bütün bunlar saçma, mide bulandırıcı bir saçmalık. Lily asla işlenmemiş bir cinayeti itiraf ediyor. Evet, işlenmemiş. Kocam ne öldürüldü ne intihar etti, yaşıyor. Sadece gayb alemine çekildi, hepsi bu. Beni hiç yalnız bırakmaz, daha dün gece beraberdik. İzmir'e dönmeye karar verdik. Bu akşam şu Bobby ahmağı yolumu kesmeseydi onunla buluşacak, sabah İstanbul'a hareket eden ilk uçakta 2 yer ayırttığımı söyleyecektim. Bobby davranışımı anlamadı. Bobby beni anlayamaz. Ne bir şey derim, ne bir şey yaparım. Hepsi hoş gören, onurlu, dağınıkça bir gülümseme. İzninizle ben gidiyorum. Onları dehşet verici bu cinayetler müzesi ortamında bal mumundan 2 heykel gibi hareketsiz bırakıp savuştum. Ekrem evde beni bekliyordu. Ne kadar merak etmişti kim bilir. 2 gün sonra memlekete hareket ettik. Hayatım yeni bir boyut daha kazanmıştı. Mutluydum. Mutluluğum çocukların mutluluğu. Biraz da delilerin. Ekrem'le, kocam, sevgilim, bir tanem, hiç yapmadığım inanılmaz bir seyahatten, belki de hiç ayrılmadığım balkonuma dönüyorum. Mayıs 1966, Eylül 1966, Karşıyaka, İzmir. Ağustos 1970, Nisan 1971, Karşıyaka, İzmir. Temmuz 1979, Kasım 1979, Kavaklıdere, Ankara. Son söz yerine. Her şey değişir, her şey karşıtını içerir, her şey karşıtına dönüşür. Diyalektiğin temel yasası. Her şey hem vardır hem de yoktur. Çünkü her şey akıcıdır, hiç durmadan değişir. Hiç durmadan var olur, sonra yok olur. Heraklitos. Bitki, hayvan, her hücre hayatının her anında kendi kendisiyle özdeştir. Ama maddeleri özümlemesi ve atması, soluk alması, hücre meydana getirmesi ve hücre ölümü, var olan dolaşım süreci, kısacası hayatı meydana getiren ve toplam sonuçları, hayat aşamalarında gözlerimizin önüne serilen embriyon dönemi, hayatı, gençlik, cinsel olgunlaşma süreci, yaşlanma, ölüm, zaman zaman ortaya çıkan aralıksız bir sürü molekül değişmeleri yolu kendi kendisinden farklı hale gelir. Fizyoloji ne kadar gelişirse bu ardı arkası kesilmeyen sonsuz küçük değişiklikler ve dolayısıyla özdeşlik içindeki farklılığın hesaba katılması da o kadar önem kazanır. Ve organik bir varlığın kendi kendisiyle özdeş, sabit bir şey olarak ele alınması gerektiğini savunan formel özdeşliğin eski soyut görüş açısının modası geçer. Friedrich Engels, Doğanın Diyalektiği. Kitabın sonu. 16 Ekim 2012. Sayfa 311.